İkinci Krallar kitabının 19. bölümünde Hiskia'nın Tanrı'dan yardım istemesi ve Yeşaya'nın peygamberliği yer almaktadır. Görmüş olduğumuz gibi Hiskia, diyarda sorunların, rahatsızlıkların ve belirsizliklerin hüküm sürdüğü bir zamanda tahta çıkmıştı. Kuzeydeki krallık Asur tarafından sürgüne gönderilmişti. Şimdi de Asur ordusu Yeruşalim kentinin kapılarına gelmişti. Bu Hiskia'yı korkutmaya yeterli bir durumdu ama buna ek olarak Asur kralının uşağı olan Rabşake kent kapısının dışında alaylar ve hakaretler savuruyordu. Asur'un Yeruşalim'e yapacağı büyük şeylerle övünüyor ve Tanrı'nın onları kurtarabileceği düşüncesiyle alay ediyordu. Zavallı Hiskia bütün bunların altında eziliyor ki bu doğal bir şey. Çünkü Hiskia Rab'be dönüp ona güvenmeyi daha yeni öğrenmekte. Kral Hiskia olanları duyunca giysilerini yırttı. Çul kuşanıp Rab'bin tapınağına girdi diyor 2. Krallar 19. bölümün 1. ayetinde. Elbiselerini yırtıp çul kuşanmak derin bir sıkıntı, üzüntü ve ağır sorunlar belirten bir durumdu. Rabbin evine gittiğine dikkat edin Hiskia'nın. Burası akılsal işkenceler yaşandığında gidilecek bir yerdir. Yani sorunların, dertlerin, kaygıların, korkuların olduğu bir dönemde gidilecek bir yerdir. Yani Tanrı'ya dönme zamanıdır. İkinci ayette saray sorumlusu Elyakim'i, Yazman Şevna'yı ve ileri gelen kahinleri Amos oğlu peygamber Yeşaya'ya gönderdi. Hepsi çul kuşanmıştı. Yaşadığımız günlerle olan paralelliği görüp görmediğinizi merak ediyorum. Belki bugünkü uluslar kendilerini dindar ve sofistike, Hiskia'nın ulusunu ise uygar olmayan ve yarı putperest olarak düşünür. Peki, insanlığın rahatsız durumu, ülkelerin kargaşalık durumları karşısında siyasetçilerin, eğitimcilerin, liderlerin ya da askeri yetkililerin Tanrı'ya dönüp kendisinden kurtarış istediklerini hiç duydunuz mu? Hayır, ben duymadım. Bunun yerine uluslar en iyi öğüdü vermesi için uzmanlara gözlerini diker ve zeka düzeyi yüksek olan adamları dinler. Gençliğimden beri bu tür insanları dinledik ve o zamandan beri de epey zaman geçti. Gece gitgide ilerliyor. Sorunlarımız artıyor. Dünyanın sorunları artıyor. Gelişmiş ülkelerin, süper ülkelerin içlerindeki sorunlar büyüyor. Günümüzdeki sıkıntılarımız çok fazla. Hiçbir yerde, kiliselerde bile kimsenin Tanrı'ya yakardığını pek duymuyoruz. Tek şansımız bu karanlık ve geç saatte değerli dostum Tanrı'ya dönmektir. Tarih bizlere çoğu ulusun yaşam süresinin 200 yıl olduğunu göstermektedir. Tanrı'ya dönmek yerine hep bir araya gelelim, yeni bir yaklaşım deneyelim, yeni bir yöntem deneyelim, yeni bir yöntem yaratalım. Bu sorun üzerinde farklı bir açıyla çalışalım. Psikoloji, tıp, hükümet ya da eğitim alanında bir yetkili getirtelim. Onlar bize çıkış yolunu gösterecekler denilmektedir. Dostum, bütün bu uzmanlar bizi gecenin daha da karanlıklarına götürmüşlerdir ve başımız derttedir. Evet, teknik alanda geliştik, bilim alanında geliştik ama gittikçe de yalnızlaştık. İnsanlar arasında artık o eski bağ, o iletişim yok. İki insan birlikte yürüyor ve cep telefonlarıyla başkalarıyla konuşuyorlar. Birbirleriyle konuşmuyorlar. Tanrı'ya ihtiyacımız vardır. Hiçbir ulusun, bu ulusun şu anda Tanrı'ya ihtiyacı olduğu kadar Tanrı'ya ihtiyacı olmamıştır. Hiskia'nın ihtiyaç saatinde Tanrı'ya yakaracak kadar sağduyusu olduğundan ötürü, evet Tanrı'ya şükürler olsun, Tanrı'nın peygamberi Yeşaya'ya bir delegasyon gönderdi. Yeşaya'ya şöyle dediler. Hiskia diyor ki, bugün sıkıntı, azar ve utanç günü. Çünkü çocukların doğum vakti geldi ama doğuracak güç yok. Yaşayan Tanrı'yı aşağılamak için efendisi Asur kralının gönderdiği komutanın söylediklerini belki Tanrı'nın Rab duyar da duyduğu sözlerden ötürü onları cezalandırır. Bu nedenle sağ kalanlarımız için dua et. Yeşaya Kral Hizkiya'nın görevlerine şöyle dedi. Bu 2. Krallar 19. bölümün 3-5 ayetleridir. Hizkiya'nın belki Tanrın Rab duyar dediğine dikkat edin. Tanrımız demiyor, Tanrın diyor. Zavallı Hizkiya. Belki de Tanrı'yı çok iyi tanımıyor ama böyle bir zamanda Tanrı'ya başvurmasına yetecek kadar sağduyusu vardır. Hatta o anda gidecek başka hiçbir yeri yok. Evet, Yeşaya Kral Hizkiya'nın görevlerine şöyle diyor. Efendinize şunları söyleyin. Rab diyor ki, Asur kralının adamlarından benimle ilgili duyduğunuz küfürlerden korkma. Onun içine öyle bir ruh koyacağım ki, bir haber üzerine kendi ülkesine dönecek. Orada onu kılıçla öldürteceğim diyor 2. Krallar 19, 6 ve 7. ayetlerde. Değerli dostum, bu peygamberlik harfiyen yerine gelmiştir. Yeşaya'nın krala verdiği cesarete bir bakın. Bu adamdan ötürü endişe etme, korkma diyor. Kentine giremeyecek. O sadece bir blöfçü, övünüyor ve küfür ediyor ama Tanrı onu duydu ve onun icabına bakacak. Endişe etmenize, korkmanıza gerek yok diyor Tanrı. Ah, düşmanlarımızın icabına Tanrı'nın bakmasına izin vermeyi bir öğrensek. Sorun, düşmanlarımızın icabına kendimiz bakmamız ve bunu yaptığımızda kendimizi Tanrı'ya iman ve güven dolu bir yerden alıyoruz ve Tanrı bizim namımıza harekete geçmiyor. Sonuçta biz zararlı çıkıyoruz. Rab tıpkı bu olayda yaptığı gibi düşmanlarımızın icabına bizim bakabileceğimizden daha çok iyi bir şekilde bakabilir. Yani bize haksızlık edenleri, bizi suçlayanları, bizi kötüleyenleri Rabbin eline vermeliyiz. Bize düşmanlık edenlerden öç almamalıyız. Her durumu Tanrı'ya bırakmalıyız. Tanrı gerekeni yapacaktır. Komutan, Asur kralının Lakiş'ten ayrılıp Livnaya'ya karşı savaştığını duydu. Krala danışmak için oraya gitti. Kuş kralı Tirhaka'nın kendisiyle savaşmak üzere yola çıktığını haber alan Asur kralı, Hizkiya'ya yine ulaklar göndererek şöyle dedim. Yahuda kralı Hizkiya'ya deyin ki, güvendiğin Tanrın, Yeruşalim Asur kralının eline teslim edilmeyecek diyerek seni aldatmasın. Asur kralının bütün ülkelere neler yaptığını, onları nasıl yerle bir ettiğini duymuşsundur. Sen kurtulacağını mı sanıyorsun? Atalarımın yok ettiği ulusları, Gozanlıları, Harranlıları, Reseflileri, Telasar'da yaşayan Edinlileri, ilahları kurtarabildi mi? Hani nerede Hama ve Arpat kralları? Lair, Sefarvayim, Hena, İva kralları nerede? Evet, Rabşeka efendisine döndü ve onun Livna ile savaştığını gördü. Ve kuş kralının tehdit edici bir şekilde yola çıkışı onun Yeruşalim'e hemen saldırmasını engelledi. Bunun üzerine Hizkiya'ya tehdit dolu bir mektup gönderiyor. Değerli dostum, bu rahatsız edici bir mesajdı. Asur kralı yoluna çıkan her şeyi yok edip geçmişti. Hizkiya nasıl oluyor da kendisinin kurtulabileceğini düşünüyordu. Hizkiya mektubu ulakların elinden alıp okuduktan sonra, bakın ne yapıyor? Rabbin tapınağına çıkıyor. Rabbin önünde mektubu yere seriyor. 14. ayet böyle diyor. Kardeşim, bizlerin de bizi rahatsız eden mektupları tıpkı Hizkiya'nın yaptığı gibi Rabbin önüne sermemiz gerekmektedir. Radyo programım yayınlanmaya başladığından beri bana çok harika mektuplar geldi ama diğer türdeki mektuplardan da nasibimi aldım. Bunları Rabbe teslim edip sorunu Rabbin çözmesine izin vermeyi çok uzun bir süre önce öğrendim. Yani sorunları atmayı, Rabbe vermeyi öğrendim. En doğru yol budur. Evet, insanlar sizi eleştirebilirler. Tabii yapıcı olmayan bir şekilde. İnsanlar sizi kötüleyebilirler. İnsanlar sizi tehdit edebilirler, suçlayabilirler. Arkanızdan kötü konuşabilirler. Bütün bunlarda, değerli dostum, olayları Tanrı'nın eline vermeniz gerekiyor. En sağlam yol budur. Yani bunları atmayı bilmeliyiz. Açık söyleyeyim, ben bunları gerçekten de öğrendim, öğreniyorum. Yani atmayı öğreniyorum. Rabbin eline vermeyi öğreniyorum. Tanrı bu tür sorunlarda uzmandır. Hizkiye mektubu Rabbin önüne sererek bilgece, akıllıca bir şey yapmıştım. Hizkiye bu mektubu, tehdit dolu mektubu Rabbin tapınağında, Rabbin önüne serdiğinde ne yapıyor? Dua ediyor. Ey kerüvler arasında taht kuran İsrail'in tanrısı Rab diyor. Bütün dünya krallıklarının tek tanrısı sensin. Yeri göğü sen yarattın. Ya Rab, kulak ver de işit. Gözlerini aç da gör. Ya Rab, Sanherib'in söylediklerini, yaşayan Tanrı'yı nasıl aşağıladığını duy. 2. Krallar 19, 15, 16. ayetler. Hizkiya'nın Tanrı'ya nasıl yaklaştığına dikkat edin. Martin Luther de böyle dua etmişti. Bu insanlar Rab'be nasıl da sarılıyorlar. Luther, Rab beni işitiyor musun? Rab beni işit. Rab kulakların benim duama açık olsun diye yakarırdı. Hiç Tanrı'nın sizi dinlemediği hissine kapıldığınız oldu mu? Hizkiya da böyle hissetmişti. Ya Rab, gerçek şu ki Asur kralları birçok ulusu ve ülkelerini viraneye çevirdiler. İlahlarını yakıp yok ettiler. Çünkü onlar Tanrı değil, insan eliyle biçimlendirilmiş tahta ve taşlardı diyor 17-18. ayetlerde. Rabşake adlı bu adamın söylediği şey doğrudur. Asur'un önüne gelen her şeyi yakıp yıktığını ve böyle yaptıkları her ulusun tanrılarını ateşe attıklarını söylerken övünmüyor. Ya Rab, Tanrımız, şimdi bizi Sanherib'in elinden kurtar ki bütün dünya krallıkları senin tek Tanrı olduğunu anlasın. 19. ayet. Şimdi bakın, Tanrı onun duasına peygamber Yeşaya aracılığıyla yanıt verecektir. Bunun üzerine diyor, Amos oğlu Yeşaya, Hizkiya'ya şu haberi gönderdi. İsrail'in Tanrısı Rab şöyle diyor, Asur kralı Sanherib'le ilgili bana yalvardığın için diyorum ki, Erden kız Siyon seni hor görüyor, alay ediyor seninle. Yeruşalim kızı ardından alayla baş sallıyor. Sen kimi aşağıladın? Kime sövdün? Kime sesini yükselttin? İsrail'in kutsalına tepeden baktın. 2. Krallar 19-22. ayetler arası. Tanrı, sen bana dua ederken ben dinliyordum diyor. Ben senin duanı duydum diyor. Tanrı Asur'un gücünü yok etme niyetindedir. Habercilerin aracılığıyla Rabbi aşağıladın. Bir sürü savaş arabamla dağların tepesine, Lübnan'ın doruklarına çıktım dedin. Yüksek sedir ağaçlarını, seçme selvilerini kestim. Lübnan'ın en iç noktalarına, gür ormanlarına ulaştım. Yabancı ülkelerde kuyular kazdım, sular içtim. Mısır'ın bütün ırmaklarını ayağımın tabanıyla kuruttum dedin diyor 2. Krallar 19-23-24. ayetlerde. Tanrı burada Asur kralının dağların onu durdurmadığı, çöllerin onu durdurmadığı, su çıkartmak için kuyular kazdığı hakkındaki övünmelerini tekrarlıyor. Nehirler onu durdurmamaktadır. Onları kurutacak yollar bulacaktır. Şimdi Tanrı kibirli Asur kralına hitap ediyor. Ulusların yükseliş ve düşüşünün kendi yaptığı bir şey olduğunu söylüyor. Yeşaya'nın daha önce de yazmış olduğu gibi Tanrı Asur kralından öfkesinin değneği ve gazabının sopası olarak söz ediyor Yeşaya 10. bölüm 5. ayette. Bütün bunları çoktan yaptığımı, çok önceden tasarladığımı duymadın mı? Surlu kentleri enkaz yığınlarına çevirmeni şimdi ben gerçekleştirdim. O kentlerde yaşayanların kolu kanadı kırıldı. Yılgınlık ve utanç içindeydiler. Evet, yıldılar. Tarlada biten ota, körpe filizlere, damlarda büyümeden kavrulup giden otlara döndüler. 2. Krallar 19-25-26. ayetler. Yani etkili bir şekilde karşı koyamamışlardı çünkü yüreklerine korku koyan Tanrı'ydı. Sonra şöyle diyor 27-28. ayetlerde. Senin oturuşunu, kalkışını, ne zaman gidip geldiğini, bana nasıl öfkelendiğini biliyorum. bana duyduğun öfkeden, kulağıma erişen küstahlığından ötürü halkamı burnuna, gemimi ağzına takacak, seni geldiğin yoldan geri çevireceğim. Tanrı, benim diyarıma geldin, böbürlendin diyor. Şimdi kendi çengelimi burnuna takıp seni diyarımdan çıkartacak ve evine yollayacağım. Senin için belirti şu olacak ey Hizkiya. Bu yıl kendiliğinden yetişeni yiyeceksiniz. İkinci yıl ise ardından biteni. Üçüncü yıl ekip biçin, bağlar dikip ürününü yiyin. 2. Krallar 19 ayet 29. Rab şimdi Hizkiya'ya hitap ediyor. Belli ki Asur ordusunun orada bulunması Yeruşalim etrafındaki çiftçilerin tarlalarını ekmelerini engellemişti. Tanrı onları beslemeye yetecek kadar kendi kendine yetişen ekin olacağını ve üçüncü yılda bile ekinlerini ekip onları huzur içerisinde biçeceklerini vaat etmiştir. Sanherib ve ordusu onların ekinlerini yok etmek üzere orada olmayacaklardı. Yahudalıların kurtulup sağ kalanları yine aşağıya doğru kök salacak. Yukarıya doğru meyve verecek çünkü sağ kalanlar Yeruşalim'den, kurtulanlar Siyon Dağı'ndan çıkacak. Her şeye egemen Rab'bin gayretiyle olacak bu. Bundan dolayı Rab Asur kralına ilişkin şöyle diyor. Bu kente girmeyecek, ok atmayacak. Kentte kalkanla yaklaşmayacak. Karşımda rampa kurmayacak. 2. Krallar 19, 30-32. Ayetler arası. Yeşaya değerli dostum çok cesurca bir peygamberlikte bir bildiride bulunuyor ama bu Tanrı'nın sözüdür. Eminim ki Yeruşalim halkı Yeşaya'nın gerçek bir peygamber olup olmadığını merak etmekteler. Yeşaya erden kız bir çocuk doğuracak peygamberliğini yaptığında halk büyük bir olasılıkla aman bu gerçekten de büyük bir peygamberlik. Bu olay ne zaman gerçekleşecek demişti. Bu olay 700 yıl boyunca gerçekleşmeyecekti ve o insanların hiçbiri bu olayın gerçekleşeceğini görecek kadar yaşamayacaktı. Ama şimdi Yeşaya yerel bir durumda bir peygamberlik etmekte ve bu peygamberliğin yerine gelişini birkaç gün içerisinde göreceklerdir. Burada Asur ordusunun Yeruşalim kentinin kapıları dışında kamp kurmuş olduğunu görüyoruz. Bu büyük ordu önüne çıkan her yeri yakıp yıkmıştı. Antik dünyada Asurlulardan çok korkulurdu. Şimdi Tanrı Yeşaya aracılığıyla Yeruşalim kentini kuşatmayacaklarını ve şehre tek bir ok bile atmayacaklarını söylemektedir. Şimdi durup bunun üzerinde birkaç dakika düşünün. Yeruşalim kentinin duvarlarının etrafında 185 bin kadar asker vardır. Bu sayı içinde duvara en az bir ok atacak, ok atmaktan hoşlanan bir asker bulunmaktadır. Dostum eğer bir tek asker yani bunu yaparsa Yeşaya gerçek bir Tanrı peygamberi değildir o zaman. Çünkü Yeşaya dedi ki bir tek ok bile bu duvardan içeriye düşmeyecektir. Tanrı bu kente bir tek ok bile atılmayacağını söylemekte ve bunu Yeşaya'nın ağzı aracılığıyla söylemektedir. Kendi zamanındaki insanlar Yeşaya'nın gerçek bir Tanrı peygamberi olup olmadığını bunun gerçekleşmesine göre bileceklerdi. Tanrı, ben bu kenti kurtaracağım ve bu kenti iki nedenden ötürü kurtaracağım demektedir. Kendim için ve kulum Davut'un hatırı için. Bu kenti savunup kurtaracağım diyor 34. ayette. Tanrı bunu kendi ismi uğruna yapacaktır. Tanrı kendi ismi uğruna ve Davut'un uğruna birçok şeyler yapar. Tanrı Davut'u seviyordu, Davut'un uğruna birçok şey yapmıştır. Ve dostum, Davut'un kendinden daha büyük bir oğlu, Bakire'den doğan bir oğlu vardır. Yani Davut'un neslinden gelen bir oğul. Bu İsa Mesih'tir. O kendisine güvenen günahkarları Mesih'in uğruna kurtaracaktır. Yani Tanrı. Bir imanlı babaya İsa'nın isminde dua ettiğinde baba Mesih'in uğruna onun duasını işitir ve yanıtlar. 35. ayette diyor, o gece Rabbin meleği gidip Asur ordugahında 185 bin kişiyi öldürdü. Ertesi sabah uyananlar salt cesetlerle karşılaştılar. 35. ayet. Bizim eski kutsal kitap çevresinde şöyle yazar. Ve sabahleyin adamlar erken kalktıkları zaman işte onların hepsi ölmüş bedenlerdi. Yani onların ölü bedenler olduklarını gördüler. Bunu çok seviyorum. Dostlar, onlar sabahleyin kalkmadılar. Neden kalkmadılar? Ölmüşlerdi. Tabii ki bu kentin içindeki insanların sabahleyin kalktıklarında kent duvarlarının dışında 185 bin ceset buldukları anlamına gelmektedir. Bunun üzerine Asur kralı Sanherib ordugahını bırakıp çekildi. Ninova'ya döndü ve orada kaldı. Bir gün ilahı Nisrok'un tapınağında tapınırken oğullarından Adramelek'le Şareser onu kılıçla öldürüp Ararat ülkesine kaçtılar. Yerine oğlu Esarhaddon kral oldu diyor 2. Krallar 19, 36, 37. ayetlerde. Sanherib oğulları tarafından öldürüldü. Asur hakkındaki peygamberliğin o zaman harfiyen gerçekleşmiş olması da ilginçtir.